Herkese merhabalar. Bugün biraz zamanla ilgili konuşalım. Hikaye yine yok. 2 haftadır unutuyorum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Haftada bir gün daha podcast yapmayı düşünüyorum. Burada da biraz daha teknik stoacılıktan bahsetmeyi planlıyorum. Yani gerçekten stoacılığın ne olduğu ile ilgili. Hani bu şekilde hayatımızı uyarlamaktan başka, bu tamam, salı günleri böyle podcast çıkıyoruz. Günlük hayatımızı uyarlayabildiğimizi düşündüğüm, ya bu da benim fikrim tabii, ne kadar işe yarıyor bilmiyorum. Düşündüğüm şeyler konuşuyoruz ama bir başka gün, hangi gün belli değil şu an. Teknik olarak stoacılıktan ve stoacılardan bahsetmek istiyorum. Yani Epiktetos kimdir örneğin? Oturalım 15 dakika, 20 dakika konuşalım. Epiktetos'un hayatını anlatalım. Markus kimdir? Efendim, belki Kinikler de girebilir. Onlar hakkında o kadar çok bilgi yok stoacılar kadar ama onlardan da bahsedebilir. Bu şekilde biraz filozofları, stoacı filozofları ya da öğretmenleri de diyebiliriz. Onları tanıyalım. İşte eserlerinde neler anlatmışlar, eserleri nelerdir? Çünkü şunu çok görüyorum. Mesela kitap tavsiyesi de yani isteyen arkadaşlarımız oluyor. Epiktetos'un örneğin işte bir dünya kitabı var Epiktetos yazan. Halbuki Epiktetos'un 2 tane var eseri. Yani kitabında kendi de yazmamış. Biri Söylevler, diğeri de Enkeridyon dediğimiz el kitabı. Başka yok. Ama biri gelip kolaj yapabiliyor. Biri gelip Epiktetos'un hayatını anlatıp sevdiği birkaç alıntıyı yaparak Epiktetos'la ilgili bir kitap çıkarabiliyor. Bu Markus'la ilgili de var, Seneca ile ilgili de var. Dolayısıyla bunlardan bahsederiz en azından. Epiktetos'un eserleri nelerdir? Nasıl çıkmıştır ortaya? İşte Markus'un eserleri nelerdir? Bunlarla ilgili yazılmış başka kitaplar nelerdir falan, bunlardan konuşabiliriz. Aynı zamanda stoacılığın bazı teknik şeyleri de var. Özellikle Epiktetos'un ve Rufus'un bahsettiği spesifik konular var. Atıyorum evlilikle ilgili stoacılık ne diyor? Bu tarz şeylerle ilgili de bir başka, hani teknik, ben öyle diyorum şu an, teknik bir podcast yapmayı düşünüyorum. Onun bilgisini vereyim. Bugün ise mevzumuz aslında zaman. Şimdi zamanla ilgili aslında ara ara podcastlerde bahsediyorum. Mesela Memento Mori bununla ilgili bir şey. Ben farklı yorumladım Memento Mori'yi geçtiğimiz podcast'ta ama tabii orada kullanılma nedenlerinden bir tanesi de zaman, yani ölüm geliyor diyor, hatırla. Hani zamanında o kadar çok yok. Ama bununla ilgili farklı farklı şeyler de var. Mesela sene kalsın zamanın da var ama sen harcıyorsun diyor. Doğru açıkçası. Bazen katılmıyor gibi oluyorum o cümleye ama evet, hani çünkü ben şuna düşünüyorum, şuna inanıyorum. Benim bir günüm var, o da bugün. Yarınım, yani onun garantisi yok. Dün zaten geçmiş olsun. Bugünüm var, benim 24 saatim var. Şimdi zamanın çok dediğinde bu 24 saatimi kastediyor bilmiyorum. Markus biraz ondan bahseder. Andan hatta bahseder. Gün bile değil ama ben güne çeviriyorum onu. Budizm'de de biraz gün kavramı geçer. Yani bir güne sahipsin gibi. Aslında yani uyku da bir nevi ölüm diye görülüyor da olabilir bu arada. Öyle düşündüğümüzde bile haklı aslında Seneca. Yani bir günüm var ve bir gün az değil. Şimdi zamanla ilgili tabii bir sürü şey konuşulabilir, saatler sürebilir. Bizim derdimiz o değil. Bizim derdimiz şu aslında. Zamanı nasıl harcamamız gerektiğiyle ilgili net ve kesin bir cevap yok. Buna benim okuduklarımdan yola çıkarak bulduğum cevap, hatta doğru tabir edeyim, benim bulduğum şey değil, benim çıkardığım cevap. Viktor Frankl'ın daha önceki podcastlerde anlattığım takvim hikayesine, yani takvim ne denir ona? Hikayesi diyelim. Takvim hikayesine benziyor. Şöyle ki ben şunu düşünmeyi seviyorum. Ya bir eylem düşünelim, bir olay var, ben bir eylemde bulunacağım. 20 yıl sonra bugüne baktığımda doğru ya da yanlış yapıp yapmadığımdan bahsetmeyeceğim. Keşke bunu yapmasaydım. Yani zamanımı böyle değerlendirmeseydim diyeceğimiz şeylerden yapmaktan kaçınmalıyız. Yani zamanımı nasıl harcamalıyım derseniz, işte ileride pişman olmayacağınız şekilde harcayın. Çünkü bu yine benim kişisel görüşüm. Ben insanın keyif alarak yaptığı bir şeyin zaman kaybı olduğunu düşünmüyorum. Hatta bunun bir özlü söz vardı. Kimin hatırlamıyorum. John Lennon olabilir. Yani keyifle harcadığınız zaman kaybolmuş zaman ya da harcanmış zaman değildir diyor. Ben katılıyorum buna. Tabii buradaki sizin aldığınız keyif başkalarının haklarına, hürriyetlerine zelal getirmesin, öyle mi denirdi? Onlara zarar vermeyecek şekilde harcıyorsanız o zaman sorun yok tabii. Çünkü hayatı biz kendi gözlerimizle yaşıyoruz. Bunu daha önce de konuştuk. Şimdi oraya girmeyelim. Zaman konusunda kalalım. Peki zamanımızı nasıl harcamamalıyız? Bence bu soru daha önemli. Yani nasıl harcayacağımızla ilgili mesela ne yapmalıyım? Kitap mı okumalıyım? Podcast mi dinlemeliyim? Ders mi çalışmalıyım? Yani bunun cevabı yok. Cevap hepsi aslında bu arada. Çünkü son zamanlarda şunu düşünmeye başladım. Bizim kafamızda şöyle bir inanış var, bakın. Çalışalım 50 yıl, emekli olalım. Bunu biraz ölçeğini küçültelim. Çalışalım 11 ay, 1 ay tatil yapalım. Bu şekilde hayatımıza şu adapte ediliyor. Sen belirli bir süreliğine kendini çok bir şey vereceksin. Sonra bunun ödülünü alacaksın. Çünkü hiçbir zaman bir işe girdin. Bu arada şunu da söyleyeyim, belki bilmeyenler vardır. Bir işe girdiğinizde normalde ilk yıl izniniz olmaz. Bir yıl dolduktan sonra izin hakkınız doğar. Yani şunu yapamıyorsunuz. Yani izin kazanılan bir hak gibi görülüyor. Hukuki olarak konuşmuyorum bunu. Emeklilik de öyle çünkü. Şu kadar çalışacaksın ki emekli olabil diyorlar. Dolayısıyla bu kadar şeyi çekmemizin, yani eziyeti diyeyim tabiri caizse, çekmemizin nedeni aslında biraz da sonundaki ödül. Aynı zamanda sistem öyle bir kurulmuş ki zaten çalışmak zorundasınız. Çabalamak zorundasınız. Çalışmak derken sadece bir işe gitmekten bahsetmiyorum. Sürekli bir çabalama içinde olmalısınız. Bunu yanlışa doğru diye de eleştirmiyorum. Çünkü iş güç olmasa da yemeğinizi bulmak için gene bir şeyler kovalayacaksınız. Atıyorum ağaca çıkıp meyve toplayacaksınız. Bir şeyler yapmak zorundayız. Şimdi günümüzde bir şekilde bizim zihnimize nasıl olduğunu bilmiyorum. Bunu nasıl gelişti? Bu sosyolojik gerçekten enteresan bir süreç. Bir şekilde öyle insanlar görüyorum ki ya annem babam bana bakıyor nasıl olsa diyor ve hiçbir şekilde bir şey yapmıyor. Ama bu doğal değil. Önemli stoik bir bakış açısı değil. Çünkü doğamıza uygun hareket etmiyoruz. Bizim iki elimiz var, iki ayağımız varsa bunları kullanmamız gerekiyor. Gözümüz burnumuz varsa bunları kullanmamız gerekiyor. Bunların işe yaraması gerekiyor. İşte çiftçilik örneğin. Bu arada enteresan, daha önce bahsetmedim herhalde. Epiktetos'un hocası Musonius Rufus'a göre en stoik iş çiftçiliktir. Çünkü kendi emeğini veriyorsun ve onun karşında bir şey ediniyorsun. Kimseye muhtaç olmadan tamamen kendi kontrolüne yaptığın bir şey. Aynı zamanda kendisi de vejetaryendir. Ki stoacıların da vejetaryen olması beklenir. Onu da ek bir bilgi olarak söyleyeyim. Ama yine ayrı bir konu. Yani siz et yiyorsanız stoacı olamazsınız diye bir şey yok tabii. Ama stoacılar kadın erkek haklarını eşit gören, efendim işte hayvan haklarını da aynı zamanda eşit gören böyle insanlar. Ya da böyle bir öğreti diyelim, öyle bir insan değil de stoacılık öyle bir öğreti. Şimdi zaman olayına dönelim. Burada yapacağımız tek şey şu. Sokrates ne diyordu bize? Ah evet, söyleyemedim. Kendi hayatınızı kontrol etmeniz lazım. Ya ben nasıl yaşıyorum? Buna bakmanız lazım. Kendinizi tanımanız lazım diyordu. Şimdi doğru söyleyeceğim. Tetkik edilmemiş bir hayat, yani boşa harcanmış bir hayattır diyor. Bunu nasıl yapacağız peki? Şunu, çok kolay aslında. Kendimize döneceğiz, bakacağız. Diyeceğiz ki ben zamanı nasıl harcıyorum kardeşim? Örnek veriyorum. Dedikodu yaparak harcıyor muyuz? Yani bir arkadaşımızla oturup diğeri hakkında konuşuyor muyuz örneğin? Ya eminim bunu yapmayan insan olduğunu ben sanmıyorum. Ama bu sizce güzel bir zaman harcama mı? Ya da tartışmak, sonucu olmayan şeyler için, örneğin siyaset konusunda tartışmak. Bakın tartışmak diyorum. Bilgi alışverişi demiyorum. Yani bu arada tartışmanın belki de gerçek manası olur ama biz negatif manada kullanıyoruz yani tartışmayı. O yüzden bilgi alışverişi yapmayı ayrı, tartışmayı ayrı olarak bu konuşmada düşünelim. Dini konularda, siyasi konularda tartışmak. Hatta daha da saçma sapan spor konusunda. Yani ben Galatasaraylıyım, sen Fenerbahçelisin, hakem seni falan gibi konularda tartışmak. Şimdi Stoacılara göre bu tarz şeyler müthiş bir zaman kaybı. Ve bu harcama aslında bu zaman kaybı. Tabii burada kişisel bir fikir de var. Siz şunu da diyebilirsiniz. İyi de ben kitap okuyup kitabı da mı tartışmayayım? Evet, tartışmayın. Bilgi alışverişi yapın, gerçekten birbirinizi daha erdemli, daha iyi bir insan haline getireceğine inanıyorsanız, mesela tabii ki bu olabilir bu arada. Ben Ender'in Oyunu kitabı diye bir kitap vardır. Orson Scott Card diye bir bilim kurgu yazarı var. Hatta filmi de çıktı, Ender'in Oyunu değil ama filmiyle kitabın alakası yok bu arada. Ben o kitabın, yani kişisel görüşüm bu, yani benim için en değerli 2-3 kitaptan bir tanesi bu. Ve bu kitaptan ben dersler çıkarabildiğime inanıyorum. Kendim için. Siz okuyunca onları çıkaramayabilirsiniz. Çıkaramaya doğru olmadı. Çıkarmayabilirsiniz. Ama ben kendi hayatımdan bir yerde bir şey görüyorum. O beni yükseltebiliyor. Ve ben bunu alıp biriyle sohbet ederken onu da yükseltme amacıyla kullanıyorsam, böyle bir sohbet ediyorsak, amacımız önemlidir çünkü hatırlayalım Stoacılık ne diyordu? Başkasının eylemleriyle ilgili iyi ya da kötü diyemezsin diyordu. Amacını bilemezsin çünkü, yani iyi niyetliyse iyidir bu. Çünkü iyi niyet dediğimiz şey bizim içimizde yükselen o iyilik tohumu. Değil mi? Çiçek açıyor mesela. Öyle düşünmüştük. Eskiden daha çok konuşuyordum bunlarla ilgili. Oraya hemen bir küçük bir döneyim. Hepimizin içinde bütün her şeyin tohumu var. Bizim doğamız böyle. Doğamızda var yani bu. Mesela evet, öfkelenmek doğal değil demiştim. Onu hatırlıyorum. Öfke doğal değil ama içimizde o tohum var. Çünkü öfke diye bir şey var zaten. Yani böyle bir şey var. Her neyse. Negatiflik diyelim, öfke demeyelim. İçimizdeki negatifliği beslersek o büyür, pozitifliği beslersek o büyür. Hangi tohumu sularsak o çiçek açıyor. Olay bu. Dolayısıyla bu kitabı okumak benim içimdeki iyi, güzel, şefkat, hoşgörü, anlayış tohumlarını suluyorsa onları çeklendirir. Ben de bu vesileyle başkasına o niyetle konuşursam içimde zaten onu sulamaya devam etmişimdir ve bu iyi bir şeydir benim için. Zaten iyi ya da kötü bizim eylemlerimizle alakalı, başkalarıyla değil. Ha, karşımdaki insan beni isteksiz, zevksiz böyle lanetle dinlerse o da onu etkiler. O da onun o kötü şeyleri, kötü demiyorum yine, negatif şeylerini sular, tohumlarını. O da kötü etkilenir. Zaten o yüzden hep deriz ya, karşımızdakini de anlatmaya değer bir şey varmış gibi dinleyelim, öğrenmek için. Çünkü o zaman da içimizdeki öğrenme tohumunu sulamış olacağız. Yani çok basit bir şekilde hayatımız aslında bizim bakış açımıza şekilleniyor. Bunu hem Budizm, hem psikoterapi, hem stoacılık söylüyor. Hayat, yani ezberimde şu an tam alıntı olmadığı için bir yere yazmadım. Var ama yani çok iyi biliyorum olduğunu. Marcus'un da lafları var, Epictetus'un da var. Buda'nın da var yani. Bakış açımız bizim hayatımızı şekillendiren şey. Dolayısıyla nasıl bakarsak öyle görüyoruz. Şimdi bu bilgiyle beraber zamanımızı bu bilgiden yararlanarak harcama yoluna gidebiliriz ya da harcamama. Örnek veriyorum. Şimdi ben İtalya'yı çok seviyorum kişisel olarak. Bayılıyorum Instagram'da paylaşılan fotoğraflara İtalya ile ilgili. E ben sabahtan akşama kadar bunlara bakarsam, sonra da gidip atıyorum şantiyede çalışırsam, otomatik olarak beni etkileyecek. Ne kadar etkilemeyecek desek de etkileniyorsunuz. O zaman şunu diyebilirim, ya ben zamanımı neden beni negatif etkileyen şeye harcıyorum? Bu bakın benim bakış açım. Siz İtalya fotoğraflarına bakarak bir gün ben buraya gideceğim diyerek kendinizi motive de edebilirsiniz. Bu ayrı bir şey. Kişisel konuşuyorum. Bazı insanlarda işte kadınlarda mesela daha çok olur. Çanta görürler, erkekler saat görür, ayakkabı görür, özenir, alamayabilir. Bu içindeki bu sefer negatifliği suluyorsa, negatif tohumları şöyle düşünelim. El aleme bak işte 50 dolar veriyor, şu kadar oluyor, biz bunun için şu kadar çalışıyoruz dediğiniz an bu pozitif bir şey değil. Şimdi bu yalan mı? Değil. Ama yalan ya da doğru olup olmaması bizi yükseltmiyor. E madem ki beni yükseltmiyor, ben neden buna zaman harcıyorum? Zamanı kullanmanın bana göre olması gereken, yani sınırları böyle çizilmeli. Bu yaptığım şey beni daha iyi bir insan haline getirecek mi? Beni yükseltiyor mu? İyi mi hissettiriyor bana? Çünkü çoğunlukla yaptığımız şey bize iyi hissettirmiyor. Sadece yapmamız gereken şu aşamada bizim şöyle bir hayatımıza, hatta hayatımıza hani geçmişe falan isterseniz tartabilirsiniz tabii ama bugünü düşünelim mesela. Bugün sabah uyandık, işte bir şeyler yaptık falan. Zamanımızı nasıl harcadık? Örnek veriyorum şu an. Bomboş otururken Instagram'da gezebilirsiniz. Bu bir seçenek. Twitter'da gezebilirsiniz. Bu bir seçenek. Bunları iyi ya da kötü diye ayırmıyorum. Duolingo kullanıp dil de öğrenebilirsiniz. Ya da yine bu boş zamanla her türlü telefona bakıyorsunuz zaten. Sevdiğiniz bir felsefe, sevdiğiniz bir görüş varsa onunla ilgili okumalara da yapabilirsiniz. Çünkü bu sizi geliştirecek. Sokrates mesela. Sokrates neler demiş? Ya da e-kitaplar var artık. Kindle var. Telefonlara da yükleyebiliyorsunuz. Kitap okuyarak da geçirebilirsiniz. Şimdi elinizde iki tane seçenek. Temelde iki seçenek var. Şimdilik öyle ikiye ayıralım. Kitap okumak ya da ne bileyim işte siyaset izlemek. Örneğin siyaset izlemek çünkü hepimizi geriyor şu an. İstisnasız. Ülkedeki herkes siyasi bir şey. Haber izlediği zaman geriliyor. Çünkü haberler öyledir. Güzel şeyler anlatılmaz. Peki ben bunu o zaman 40 dakika ayırıyorsam, ben bunu 10 dakika ayırsam ve 30 dakikayı aslında beni keyiflendiren bir şey ayırsam olmaz mı? Hem beni hem de potansiyel olarak benim etrafımdaki insanları. Çünkü şunu da hatırlamamız lazım. Zaman dedim aslında zamandan bahsetmiyorum şu an ama aslında bahsediyorum da. Ben iyi hissetmiyorsam benim birinci dereceden yakınlarım da otomatik olarak bundan etkileniyor. Ben iyi, yani birinci derece derken anne baba olarak kastetmiyorum. Bize yakın olan insanlar, sürekli görüştüğümüz insanlar. Yani yakınlık derken fiziksel bir yakınlık olarak düşünebiliriz. İş yeri örneğin. Ben iyi hissedersem de daha anlayışlı ve daha hoşgörülü olacağım için insanları da daha az kıracağım aslında. Doğru mu? Ofiste diyelim biri hata yaptı. Siz güzel bir gün geçiriyorsanız o hataya kızmayabilirsiniz. Olur öyle dersiniz. Çünkü zaten hakikaten olur öyle yani. Sinirliyseniz ki sinirlenmek çok kolay. Baş ağrısı bile insanı müthiş etkileyen bir şey. Ya başınız ağrıyordur falan neyse işte Twitter'da bir şeyler görmüşsünüzdür. Siyasi, gündemle ilgili. Hayattan soğumuşsunuzdur. Yine bu ülkede niye yaşıyorum diye triplere girmiş olabilirsiniz. Olabiliriz diyeyim bu arada. Sözüm meclisten dışarı yani hepimiz için. E o zaman da bu yanlış yapan birini gördüğünüz zaman muhtemelen ona sert çıkacaksınız. Yani özeti şuraya bağlayayım. Aynı şeyleri bazen uzatıyorum. Kusura bakmayın. Biz iyi hissediyorsak etrafımıza iyilik saçıyoruz özetle. Kötü hissediyorsak da kötülük saçıyoruz. Kötü, ya yine aynı. Pardon. Negatiflik saçıyoruz. Bu negatifliği sağlayan şey bizimle alakalı ve bizim zamanımızı nasıl kullandığımızla alakalı. Aslında bu zaman meselesi yani. Çünkü zaman, daha doğrusu zamanı nasıl kullandığımız meselesi. Ve işin komik tarafı limitli bir zamanımız var. Şimdilik benim tabirimle 24 saatimiz var. Bu arada bir tane podcast çeken biri var, Lex Fridman diye. Podcastleri takip eden duymuştur. Çok güzel podcast'i var. Her konudan bahsediyor. Bilgisayarla ilgili konukları alıyor. İşte bilim adamlarını alıyor. Askerleri alıyor. Eski CIA ajanlarını alıyor. Çok geniş spektrumlu konukları var. Bir şeyler öğrenmeniz garantidir. Yani seviyorsanız işte Huberman var. Lex Fridman var. Lex'ten bahsetmemin nedenini söyleyeceğim. Çok güzel podcastleri var. Kendisi de MIT'de bir inanıyorsam araştırmacı. Doktoralı falan. Araştırmacı kendisi. Bilgisayar mühendisi. Ben onun nasıl yaşadığını bilmiyordum. YouTube'da gördüm. Kendisi 24 saati o kadar güzel kullanıyor ki. Bana göre o kadar güzel tabii. Ben kıskandım yani gerçekten. Samimi olarak adamı kıskandım. Ve boş zaman harcadığımda aklıma o geliyor. Yani o farkındalığı artık biraz işte bu işlerle uğraşa uğraşa alıştım. Diyorum ki sen bu zamana kadar ne yaptın? Lex neler yaptı? Şöyle bahsedeyim çok özetle. Her gün 10 küsür kilometre koşuyor kendisi. 8 saat boyunca ciddi manada derin bir iş yapıyor. Sabah uyanıyor. 4 saatlik bir bölümü var. 4 saat boyunca telefon, telefon hiçbir şey yok. Oturuyor çalışıyor işi neyse, işiyle ilgili. Ondan sonra sporunu yapıyor. Her gün spor yapıyor. Bahsettiğim gibi 10 küsür kilometre koşuyor. Tabii bu hepimiz 10 kilometre koşmalıyız manasına gelmiyor. Spor yapıyor diyelim. Ama şunu demek istiyorum. Hani kendini zorlayan bir aktivite yapıyor. Konforlu bir şey yapmıyor. Bakın 4 saat zaten ağır çalışma. Kendisinin videosu var. Gözleri falan küçülmüş adamın. 4 saat sonra çekiyor diyor ki işte bitirdim bu bölümü diyor. Gözleri küçülmüş. Ardından gidip bu zor sporları falan yapıyor. İşte yemeğini yiyor. Neyse. Bir 4 saati daha var. Ondan sonra da akşam gece faslı olarak tabii sosyal hayatı yok bu arada. Onu da söyleyelim. Kendisi de kabul ediyor. Sosyal hayat diye bir şey yok. Ancak şu söylediğim aralık mesela sabah 9'da başlarsanız 4 saat ciddi çalışma 1 olur. 2 saat spor yapsanız sağlam 3 olur. Evet işe gidiyoruz biliyorum. Kendisi ayrı evinde çalışıyor. 3'ten 7'ye kadar 4 saat yine çalışsanız 7 olur. Evet 3'ten 7'ye kadar 4 saat daha geçer. 7'den sonra siz dizi izleyebilirsiniz, film izleyebilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz, arkadaşlarınızla gezebilirsiniz. Yani aslında gerçekten 24 saat içinde müthiş bir zaman var. Şuna hak vereceğim ama. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Özellikle İstanbul'da yaşıyorsanız büyük şehir. Yolda müthiş zaman geçiyor. Keyifsiz bir şekilde. Ama yolda geçen zamanı değerlendirmek bizim elimizde. Duolingo gibi uygulamalar kullanabiliriz. Podcastler dinleyebiliriz. E-kitap dinleyebiliriz. Okuyamıyor olabilirsiniz. Yol tutuyordur. Ama e-kitap da bir seçenek. Dolayısıyla zamanımızı nasıl kullanacağımızla alakalı eğer yani disipline olursak her şeyi yapabiliyoruz. Bu arada bu bahsettiğim adam gitar falan da çalıyor. Ona da zaman ayırmış. Kitap okumaya da zaman ayırmış. Çünkü saat 7'den 7 değildi. Onu ben kendim uydurdum ama 2 tane 4 saatlik bölümden sonra bir 4 saatte yumuşak çalışması var. Yumuşak çalışma dediği biraz anladığım kadarıyla goy goy. Yani bir saat dizi de izliyor, bir saat kitap okuyor. Şimdi burada bizim tırnak içinde çalışma kavramını da biraz açmamız lazım. Yani biz öyle bir durumdayız ki genelliyorum, elbette genelliyorum. Ama şunu biliyoruz, kitap okumuyoruz yani ülkece. Dolayısıyla kitap okumak bir iş gibi falan geliyor bazen. Halbuki kitap okumak bir dinlenme. Çünkü bizim dinlenme anlayışımız, atıyorum cuma geceleri diskolara gidip dağıtmak olabilir. İşte bu benim fikrimdir, kişisel fikrim. Bu zaman harcamaktır bana göre. Çünkü yani zararlı bir eylem de var orada. İşte alkol tüketiliyor. Stoacılarda da tabii mümkünse alkol yok. Yalnız burada şu detayı da vereyim. Gerçi teknik bir şey olacak ama Kato bayağı şarapçıymış genç Kato. Seneca'da zaman zaman böyle şeyler yapılmasının uygun olduğunu söylemiş. Yani ben kendi yorumumu kattıktan sonra Stoacıların yorumunu da söyleyeyim. Taraf şeyi bozmayalım. Tarafsızlık yani bozulmasın. Yani biz genellikle kendimizi dağıtma yoluna gidiyoruz. Buna diyoruz ki bu işte bizim tatilimiz bu. Halbuki tatil bu değil. Kitap okumak da bir tatil. Yani zaman geçirme olarak söylüyorum. Bu arada konuya başlarken emeklilik falan dedim. Onu unuttum. Onun detayını emmeyeyim. Bu süreçten hepsini bizim bir gün içine sığdırmamız lazım. Yani bir gün içinde hem çalışmalıyız hem tatil yapmalıyız hem dinlenmeliyiz. Bunların hepsini ayarlamak zorundayız. Bu mümkün değil çok fazla biliyorum ama elimizden geldiğince bunu yapmalıyız. Yani o dinlenme süreci de günün içinde olmalı. Belki iş yerinde bile ara ara bölümlerde kendimize gerçekten sadece dinlenebileceğimiz bir 10 dakika 15 dakika ayırmak lazım. Yani çünkü samimi olalım hiçbirimiz, tabii ki yine genelliyorum ona bize istisnalar olabilir. Hiçbirimiz bu bahsettiğim Lex Fridman gibi 4 saat durmadan, 4-4, 8 saat daha doğrusu, 8 saat durmadan çalışmıyoruz. Kendisi zaten çalışmıyor. 4-4 diye ikiye bölmüş ama bu bile normal bir insan için çok fazla. Kendisi o konuda çok da normal değil. Çünkü MIT'de araştırmacı yani. Olasılık olarak öyle bir insan olma olasılığımız çok düşük. Ya da toplumdan öyle bir insan çıkma olasılığı çok düşük, öyle diyelim. Ama bu yapılabiliyorsa biri tarafından biz de yapabiliriz. Ha nedir? 4 saat yapmayız, 3 saat yaparız. Ama aynı zamanda gün içinde kendimize o dinlenme aralıklarını da vermeliyiz. Kendimize örnek veriyorum akşamları 30 dakika gitar mı çalmak istiyoruz? Onu da vermeliyiz. Dil mi çalışmak istiyoruz? Onu da vermeliyiz. Uzatmayacağım konuyu, toparlamak istiyorum. Zaman konusu önemli. Zaman konusu bizim hayata nasıl baktığımızı aslında gerçekten kontrol eden bir şey. Çünkü biz zamanımızı nasıl harcadığımız çok önemli. Yine her zamanki bir tabiri caizse ödev diyelim konuyu uzatmadan. Bu bir hafta içinde her gün bakalım. Diyelim ki ben bugün zamanımı gereksiz şekilde harcadım. Yine diyorum, illaki zamanınızda bir şey üretmeniz gerekmiyor. Ama biraz önce örnekleri verdim. Gıybet yapmak olabilir işte. Evet, bir tane örnek gelmiş aklıma. Çok da gelmemiş. Ama sizin eminim şu an daha çok geliyordur. Bu şekilde harcadığımız zamanlar. Ha, Instagram diyebiliriz, yine Twitter diyebiliriz, gereksiz diziler diyebiliriz örneğin. Daha önce bahsettim galiba. Bazı diziler var, ben seviyorum böyle vurdulu kırdılı ama agresifleştiğimi hissediyorum izlerken. E şimdi o zaman bu güzel bir zaman harcama olabilir mi? Bence olamaz. Konuyu toparlayayım. Özet olarak biraz önce söyledim. Zamanımızı nasıl harcadığımız, bizim hayatı nasıl gördüğümüzü belirliyor. Ve biz hayatı nasıl görürsek öyle yaşıyoruz. Yani bir hayat bizim gördüğümüz gibi yaşanıyor. Başkasının gördüğü gibi değil. Dolayısıyla şunu da eklemek istiyorum. Onu unuttum. Aklımdaydı. Zamanımızı başkalarının bizler ya da diğerleri hakkında fikirlerini düşünerek de harcamamalıyız. Bunu bir iki podcast'te daha söylemiştim. Biz bunu da yapıyoruz. Başkalarının gıybetini yapıyoruz. O bizim eşekliğimiz. Ama diğer insanların da hem bizim hem diğer insanlar hakkındaki fikirlerine çok vakit harcıyoruz. Halbuki onlar bizi ilgilendirmiyor. Marx bunu söylüyor defalarca. Şunu bir söylüyor, o çok güzel. Her konu hakkında fikir sahibi olmak zorunda değilsin. Fikir sahibi olmamak senin seçimindir. Bunu seçebilirsin diyor. Bu çok önemli bence. İkinci olarak da herkesin dediklerine değil, yalnızca doğaya uygun yaşayanların fikirlerini dikkate al diyor. Yani Epiktetos hatırlarsanız Instagram'da koymuştum. Etrafınızda sizi yükseltecek insanlar olsun diyordu. İşte o tarz insanların fikirleri önemli. Ama biz gerçekten aslında değersiz fikir sahibi insanların değerlerine de vakit harcıyoruz. Onları düşünüyoruz. İşte niye böyle dedi, beni sevmiyor mu? Efendim. Bunlar çok gereksiz. Bizi ilgilendirmiyor bunlar. Bizim yolumuz belli. Biz zaten niyetimiz belli yani. Sizin niyetiniz eğer samimi ise başka yani iyilik pozitif bir şeyse başkalarının dediklerini dikkate almamanız gerekiyor. Çünkü buna zaman harcıyorsunuz ve o zamanın telafisi yok. Yani zaman telafisi olan bir şey değil. Uyku gibi. Bugün 4 saat uyudum, yarın 13 saat uyuyorum. Öyle bir şey yok. Zamanda da yok. Bugün gittiyse gitti o zaman. Çünkü yenilenmiyor. Yenisi geliyor ama yenilenmiyor. Aynı şey değil. Dolayısıyla o ödev konusuna geri döneyim. Bakalım gün içinde biz zamanımızı nasıl harcıyoruz? Zamanımızı böyle boş beleş şeylere harcıyor muyuz özetle? Çünkü burada müthiş bir şey var. Burada bizim kontrol yani elimizdeki gücün farkına varacağız. Diyeceğiz ki bir dakika ya ben bunu yapmaktan vazgeçebilirim. Ve ben bu zamanı kendimi ve etrafımdakileri dolaylı olarak yükseltecek şeylere harcayabilirim. Ve bunun gibi yüzlerce şey var. Ya kedi köpek videosu izleseniz bile zaten yükseliyor insan. Bebek görünce yükseliyor genelde. Hani böyle gülen bebekler falan. Madem harcayacağım zamanımı bari bunları harcayayım. En azından içim neşe doluyum yani. Çünkü bu önemli dediğim gibi. Hem bizim için hem de yanımızdakiler, etrafımızdakiler için. Bu bulaşıcı bir şey. Mutluluk bulaşıcıdır dedikleri bu. Diğeri de bulaşıcı. Nefret de bulaşıcı yani. Vesvese de bulaşıcı. Biraz uzun oldu. Niye bu kadar çok konuştum bilmiyorum. Zaten bu iki podcast arasında çok zaman geçti gibi düşündüm. Herhalde onun birikmesi olmuş. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.